İnşaat TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler, gündeme dair gelişmeleri konuşacağız. 24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabah 6'da verdiği emirle Rusya-Ukrayna savaşı başlamıştı. Batı ile Rusya arasında sıkışmış Ukrayna'da tabi savaşın şiddeti her geçen günde artıyor. Savaş tabii ki farklı kentlere yayılmış durumda. Ama en son bugün yaşanan bir gelişmeyle denizde de bir hareketlilik oldu. Ukrayna Rus donanmasına ait Moskov isimli kruvazör gemisini vurdu. Tüm bu gelişmeleri konuşacağız ama önce hemen canlı yayın konuğuma dönmek istiyorum. Gazeteci yazar Banu Avar bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Selam, saygılar herkese.
Evet, Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeler gün geçtikçe şiddetini artırıyor ama geçtiğimiz gün taraflardan çarpıcı açıklamalar da gelmişti. Özellikle Ukrayna Rusya'nın kimyasal gaz kullandığını iddia etmişti. Rusya'dan bir yalanlama gelmişti ama Birleşmiş Milletler kanadında ise savaşa ilişkin bazı rakamlar yayınlanmıştı. Hemen ilk olarak savaşın seyrine dair ilk izlenimleri dinleyelim sizden, daha sonra daha ayrıntılı şekilde değerlendireceğiz.
Aklıma şey geldi Kübra, onunla başlamak istiyorum. Bu meşhur bir Christian Amanpour'umuz var bizim, malum Amerika'nın en ünlü iliştirilmiş gazetecisi olarak ün yapmış bir hanımdır kendisi. O benim çok sık gittiğim ve bayağı ilgilendiğim Suriye Savaşı'nda karşısına Andrew Sullivan gibi, Charles Blow gibi büyük Amerikalı yazarları oturtmuş. Stüdyoda şöyle konuşuyordu, hiç unutamam, hatta kitabımı almıştım, şu anda oradan okuyorum. Diyor ki, Suriye'de kitle imha silahları kullanıldığını kaç defa daha söyleyeceğiz, savaşa karşı izleyen bir yazar grubuyla konuşurken bunu söylüyor. Bayağı sert bir tonda. İkinci Dünya Savaşı'nda Bosna'da, Ruanda'da, Suriye'de hep bunu yapıyorlar, kimyasal silah kullanıyorlar diye bağırıyordu oradaki yazarlara. Ve bunun yalan olduğu daha sonra açıklandı ama arada 1 milyon kişi öldürüldü Irak'ta, 1 milyon ve bir o kadar, belki daha fazla insan da göçe uğradı, memleketlerini bırakmak zorunda kaldılar. O zaman Amanpour Amerika'yı ahlaki prensipler üzerinde yükselen bir ülke olarak mutlaka müdahale etmeye çağırıyordu falan. Yani bu kimyasal silah meselesine inanmıyorum çünkü ben Kiev'e gittiğim zaman, gerekse Simferopol'e, gerekse işte Ukrayna'nın çeşitli yerlerine gittiğim zaman 1990'ların sonundan itibaren aslında orada bu şu anda bizim Azov taburu dediğimiz ya da Azak müfrezesi dediğimiz neo-Nazi ekiplerin çalışmalarına ben 2004'te bizzat kendim gözlerimle gördüm. Zivariç adlı bir bizim Ukrayna Partisi'nin başkanıyla görüşürken dışarıdaki adamların hepsi gamalı haç taşıyorlardı. Ukrayna'nın içinde maalesef özellikle batı kesiminde ve Azak Denizi kenarında yani Mariupol denen çelik, efsane bir çelik merkezi olan Mariupol'de maalesef bu adamlar depolanmış durumda. Oralarda yapmadıkları şey kalmadı ve sivil halkı da oralarda kalkan olarak kullandılar. Biz bunları biliyoruz. O yüzden kalkıp da işte kimyasal silah kullanıyor bilmem kim falan hiç demesinler. Çünkü bunu yaptılar. Zamanında da yaptılar. Suriye'de de yaptılar. Bu bir bahane gibi geliyor bana. Bütün meseleyi, bütün yani savaşı okuma olayını şöyle görüyorum. 1945 yani 2. Dünya Savaşı'na kadar neredeyse İngiltere'nin tek kutupluluğu vardı. Sonra iki kutuplu oldu. Yani Sovyetler ve Amerika şeklinde. Fakat 91'de verilen bütün sözlere ve yazılı sözlere, ki bunu bir gazeteci arkadaşımız belgelerini ortaya koydu, Batı tarafından Rusya'ya verilen bütün sözlere rağmen bu sözlerin hiçbiri tutulmadı ve Rusya kuşatıldı. Sadece Rusya kuşatılsa iyi, bütün Avrasya kuşatılıyor ve benim de derdim esas olarak bu. Türkiye'nin kuşatıldığını düşünüyorum bir yandan, ona geliriz. Geçenlerde elime bir CIA mensubunun yazdığı bir yazı geçti. Onu size buradan okumak istiyorum. Tabii. Diyor ki, Ukrayna meselesinin tamamı Moskova'ya 4 dakikadan daha kısa sürede ulaşabilecek hipersonik füzelerle ilgilidir. Şimdilik Amerika'nın hipersonik füzeleri yok, Rusya'nın var. Ama çok yakında, bir sene içinde bu hipersonik füzeler devreye girecek ve Amerika diyor onları orada, Polonya'da, Romanya'da, Baltık ülkelerinde, İsveç'te ve Finlandiya'da konuşlandıracaktır. Ve ondan sonra da Rusya'nın kurtuluşu artık mümkün değildir diyor. NATO'nun Doğu Avrupa'da genişlemeyeceğine dair 1991 tarihli anlaşmaların tümü aslında Rusya haklarını ihlal etmiştir. Bunu söyleyen bir Amerikalı eski CIA mensubu. Bunları net olarak biliyoruz ve diyor ki Putin de veyahut da Putin'in adamları da, eğer böyle bir harekata kalkışmasaydık, bu neonazi taburlar ve oradaki hareket Rostov ve Rusya'nın içlerine doğru 2 hafta içinde gelecekti. Bunu mu bekleseydik? Hayır, bekleyemezdik diyor. Ayrıca diyor, biz burada Ukrayna ile savaşmıyoruz. Biz burada tek kutuplu bir dünyanın tepesinde oturan ve her şeyin hakimi ben diyen bir güçle boğuşuyorum diyor. Böyle bir dönemin, çok garip bir dönemin tanıklarıyız. Aslında çok büyük ilgiyle izliyorum. Çünkü Hazine Bakanı Janet Yellen'in mesela geçen gün söyledi ya, biz sallanıyoruz, düzenimiz sallanıyor gibi bir laf etti. Böyle bir yere geleceğini hiçbirimiz ummuyorduk aslında, ama şu anda var olan çatışma zannediyorum çok kutuplu bir dünya. Yani Çin'in, Hindistan'ın, Rusya'nın, Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin olduğu, bizim de Türkiye'nin de olduğu, bence Türk Cumhuriyetlerle beraber belki bir düzeneyi tek hegemonla, ben her şeyin başındayım, kültüre de sahip olan benim kültürümü, benim müziğimi dinleyeceksinden tutun da benim siyasalımı izleyeceksin, benim ekonomime göre davranacaksın diyen bir imparatora karşı bir savaş diyor. Bunu da bu şekliyle düşünmek lazım belki, bilmiyorum.
Evet. Şimdi sizin bahsettiğiniz bu tek kutuplu dünyaya karşı çıkan bir diğer ülkede Rusya'nın da aslında Çin'in olduğunu görüyoruz
Evet,
söylemlerinden. Çin
evet.
bu noktada çok önemli bir konumda yer alıyor. Her ne kadar
Evet.
geri planda duruyor gibi dursa da ona daha ayrıntılı ineceğiz ama özellikle Rusya kanadına biraz daha durmak istiyorum. Özellikle
Evet.
Putin'in bundan sonraki hamlesi sizce ne olacak? Yani şu an bir aslında başarısızlıkla niteleniyor ama baktığımızda
Evet.
ekonomisi çok hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Şu an hatta biz ekonomi olarak sanki savaştaymışız gibi daha kötü durumdayız. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek Putin kanadında sizce?
Çok enteresan açıklamalar var. Yani bir defa başarısız olduğunu düşünmüyorum ben. Herkes öyle yansıtmaya çalışıyor
Evet.
ama çok dikkatli ilerlediğini düşünüyorum. Neden? Çünkü diyor ki benim diyor orada diyor Slav halkı var işte. Belaruslar gibidir Ukrayna'da. Onlar da Slav halkı diyor. Ve şöyle bir şey söylüyor. Geçen günkü açıklamalardan birinde Doğu Slav halklarının birleşmesi gibi bir cümle geçti. Bu çok ilgimi çekti. Daha sonra da onun hani yakın danışmanlarından biri olduğu söylenen Dugin'in yazılarına baktım. Bundan dolayı yani Doğu Slav Birliği nedir filan diye. Onun da şöyle bir yazısını gördüm. Bu savaşın sonunda diyor Ukrayna'yı bırakırsak ikinci bir Yanukovic olayıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var diyor. Malum Yanukovic işte geldi, sonra Yushchenko'nun yerini aldı, sonra yeniden Yanukovic geldi filan derken 2014'teki darbeyle kaldırıldı ortadan. Oligarşik bir yapıda olduğunu söylüyor Dugin şeyin. Bir imparatorluk yapısında olmayan bir ülkedir Ukrayna. Oligarşik bir yapıdadır. Dolayısıyla yeniden oligarklar da malum neonazileri besler. Bunların eline düşecektir. O nedenle biz Odessa'ya kadar gidip landlock dedikleri, yani kitli karaya bir ülke haline Ukrayna'nın gelmesinden bahsediyor. Bence ben öyle yorumladım yani, ama size okuyayım tam cümlesini de.
Tabii.
Yani bu Moskova müdahalesi diyor, ilk şanstır bir kere. İkinci bir şansımız olmayacak. Ne yapacaksak şimdi yapmak zorundayız ve çözümümüz de Rusya'nın, Ukrayna'nın ve Beyaz Rusya'nın bir arada bir Doğu Slav Birliği yaratmasıdır. Bu o zaman beni şeye götürüyor, Novorusya fikrine götürüyor. Novorusya diye bir fikri vardı Rusların çok eskiden beri ve işte bu karaya kilitlenmiş, yani Karadeniz'e hiçbir çıkışı olmayan bir Ukrayna'ydı Novorusya. Donbas'tan başlıyor ve Kübra şeye kadar geliyor, Moldova'ya dayanıyor.
Anlıyorum.
Yani Odessa'yı da içine alarak ve bu Doğu Slavlarını tek bir siyasi birlik içinde birleştirelim ve Doğu Slavlardan oluşacak ortak bir liderlik yaratalım. Tam söz bu. Bu şu demek, yani orada bir en başta bir konuşulup sonra da unutulmuş bir şeydi ama demek ki böyle bir Nova Rusya fikri var ortada. Ve bunun üstünde, yani bu olana kadar da oradan çıkmayacaklarını düşünüyorum.
Evet, peki. Şimdi NATO'nun duruşu da çok önemli. Bu savaş, bu kriz aslında bu krizin nedeni olarak şu gösteriliyor. NATO'nun Rusya'ya doğru genişlemesi gösteriliyor ama belki de NATO'nun genişlemesi durdurma özelliği de ön plana çıkmış oluyor artık.
Evet, o çok
Çünkü
ilginç senin bunu söylemen.
evet,
Evet.
siz nasıl NATO'nun duruşunu yorumluyorsunuz?
Bence de yani son derece ilginç bir tarafını söyledin. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu öyle bir şey ki, bu bir düzenin başı bu. O yüzden de çok heyecan verici. Yani hakikaten çok ilgili, hepimizin izlemesi lazım. Ve Türkiye açısından hep onu düşünmek lazım. Yani Türkiye açısından bunun ne gibi yerlere gidebileceği, nasıl fırsatları var, nasıl bir kaos var içinde, ya da bunu iyi görmemiz ve ona göre kararlar almamız gerekiyor. NATO eğer bu harekat yapılmasaydı, NATO kesinlikle Gürcistan ve Kafkasya içinde olacaktı diye düşünüyorum. Bir yandan da zaten savaşı bitirmeye ya da ne bileyim bir ateşkese ya da daha sakin sulara doğru gitmiyor NATO. Sanki bunu kışkırtmaya böyle çalışıyor. Bir yandan körüklüyor gibi bir halleri var. Çünkü birdenbire İsveç ve Finlandiya'yı bir daha devreye sokmaları, bir daha işte bunları NATO üyesi yapacağız demeleri bunu gösteriyor. Ve nitekim Zakharova geçen gün zaten sözcü, eğer böyle bir şey olursa kesinlikle cevabınızı alacaksınız diye gayet sert de bir açıklama geldi yine. Bu arada buna girmişken, İsveç ve Finlandiya'yı almak istiyor ya, işte oraya da konuşlandıracağı hipersonik füzeler olacakmış ya 1-2 sene içinde. Malum şunu hatırlatmak istiyorum, çünkü geçenlerde Hasan Ünal, Profesör Hasan Ünal çok önemli bir şeye parmak bastı. NATO'ya alınacak yeni üyeler de bütün üyelerin oy birliğiyle evet demesi gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de bir oy hakkı var burada. Yani bir tanesi bile hayır derse herhangi bir ülke NATO'ya giremiyor. Burada İsveç gibi PKK'yı en çok destekleyen, ben PKK sponsoruyum diyen, malum benim de TRT muhabirliğim zamanında başıma ne geldiyse bu İsveç yüzünden gelmiştir. Oradaki sorular vesaire, daha sonra da TRT'ye atılmaya kadar varan şey. Yani İsveç'in bu PKK ile Suriye'deki YPG ile sıkı ortaklığı ve onlara inanılmaz desteği mutlaka gündeme getirilmeli ve kozlar mutlaka, bizim dışişlerimiz düşünür herhalde, kozlar bu şekilde paylaşılmalı ve NATO'ya bu şekilde cevaplar verilmelidir demişti. Bunu burada da tekrarlamak istiyorum. Neyse, yani NATO'nun da bir yerde durması gerekiyordu ve burada durdu. Eğer, yani şöyle düşünüyorum, eğer durdurulamazsaydı, yani eğer durdurulamazsa, ya da öyle bir ihtimal de var tabii ki, ama eğer NATO mesela Karadeniz'e girebilirse, Karadeniz bir NATO gölü olursa, bir Amerikan gölü olursa, yahut da NATO Ukrayna'da ilerleme kaydıyla NATO güçleri Amerika, Ukrayna'da ve Gürcistan'a kadar yayılırsa, Türkiye açısından çok zorlu bir dönemi görürüz gibi geliyor bana. Yani şu anda da ben kuşatmada olduğumuzu düşünüyorum. Zaten Ege'de malum, yani bütün adalardalar Amerikan güçleri. Zaten yukarıda bir de işte bu savaş var. Bir de aşağıda 900 kilometre boyunca da NATO güçleri var. İstedikleri silahları tamamıyla vermiş durumdalar PKK güçlerine. Ve orada da çok enteresan gelişmeler oluyor şu anda. 4 gündür mesela bir takım mahalleler, Halep civarındaki mahalleler, Suriye hükümeti tarafından bu mahallelerdeki Kürt, yani YPG'ler tarafından, Suriye hükümeti tarafından alındığı için, geri alındığı için oraları işgal etme durumuna girdiler ve buna karşılık da Esad'ın güçleri zannediyorum gerekli cevabı verecekler ya da veriyorlar. Böyle de bir durum var. Yani Türkiye tümüyle kuşatılmış gibi görünüyor. Yani Ukrayna'nın dışında ya da Rusya'nın dışında biz kuşatılmış vaziyetteyiz ve buna karşı da yanımızda çok sağlam müttefikler edinmek zorundayız. Bu çerçevede olaylara bakmak zorundayız diye düşünüyorum.
Ama Türkiye şu anda sanki fotoğrafta yok gibi değil mi Sayın Avar? Yani Biden yönetime geldiğinden beri zaten Türk-Amerikan ilişkileri çok sağlam bir yapıda değildi. Belki bir vesile
Evet.
olabilirdi bu kriz. Ama özellikle NATO kanadında ben Türkiye'nin öneminin daha da anlaşıldığını düşünüyorum. Bilmiyorum siz aynı fikirde misiniz benimle?
Tabii yani ama NATO veyahut da Amerika dediğimiz zaman her ikisi de Türkiye'ye 1946'da nasıl bakıyorlarsa yine öyle bakıyorlar. Geçenlerde bir arkadaş zannediyorum Cem Gürdeniz açıkladı. Gridel raporu, meşhur Gridel raporu diyor ki işte 1946'larda daha valla diyor Türkiye sadece diyor kanıyla önemlidir. Yani askerini gönderir bizim için savaşır. Yahut da Biden'ın dediği gibi ben elim Türkiye'de eldiven, Suriye'de elimi kirletmeyeceğim. Onlar girsin ne yaparsa yapsın. Yani Türkiye'ye NATO'nun bakışı budur. Amerika'nın bakışı da budur. O yüzden ne NATO'dan ne de yani bir anda yok sayarlar, bir anda tokatlarlar, bir anda canım cicim derler. Mesela şu anda çok sahtekarca buluyorum. İşte F-35'lerle bedelini ödedi, onun için F-16'larla verelim filan gibi sözler duyuyoruz. Bir takım Victoria Nuland gibi örtülü operasyonlar meleği adını takmıştık biz ona. Bütün her yerdeki kan operasyonlarında özellikle de Kiev'de yaptıklarıyla meşhurdur bu kadın. Hemen koştu geldi. Yani bu kan operasyonlarına karşı, bu operatörlerine karşı bence çok dikkatli olmak lazım. Ben Amerika'nın bugüne kadar dediği hiçbir şey yaptığını görmedim. Böyle söylediğimiz zaman bizi Rusçulukla suçlayanlara da şunu söylüyorum. Türkiye'den bakıyoruz ve Türkçe bakıyoruz. Rus ama bugüne kadar bize gelen bütün tehditler ve bize yöneltilmiş olan silahlar Batı'dan geldi. Çünkü Batı tek kutuplu, ben imparatorum diyen bir Batı var. Doğudan gelen laflarsa işte bugün kendileri söylüyor. Biz diyorlar artık kendimiz olacağımız yani artık bir hegemonun bize bir takım dayatmalar yapmadığı Çin'iyle, Rusya'sıyla, Avrupa Birliği'yle ki Avrupa Birliği yok neredeyse yani Avrupa Birliği yok edildi Amerika tarafından ve bundan sonra da özellikle gelecek kış toptan yok edilecek bence. Yani bu gaz kriziyle falan çünkü aldatmacanın tam ortasında duruyorlar. Çok kutuplu yani iki kutuplu da değil çok kutuplu bir dünyanın Türkiye'nin nefesini açacağını ve Türkiye'deki iş adamlarına çok büyük fırsatlar tanıyacağını düşünüyorum ben. Şu var ya kuşak ve yol
Evet.
projesiyle özellikle.
Oraya geliyordum ben de. Tam şimdi tabii Ukrayna'da böyle bir kriz yaşanırken Pakistan cephesinde de değişik şeyler oluyor. Yönetimde ciddi bir karmaşa yaşandı. Bunun sorumlusu olarak da tabii yine Amerika gösteriliyor. En azından bir postmodern darbeyle suçlanıyor Pakistan'da. Bu darbenin
Evet.
amacı da tabii Çin'in kuşak yol projesinde yer alması Pakistan'ın ve onun önünü
Kesinlikle.
kesmek istemesi şeklinde gösteriliyor. Tabii biz bu küresel güç mücadelesini aslında bence Amerika ve Çin arasında yaşanacağını düşünüyorum. Bu kurulan yeni dünya
Evet.
düzeninde de Türkiye bu tablonun neresinde olur? Bu tablonun içine girebilir mi? Onu da zaman gösterecektir.
Tam ortasında diye düşünüyorum. Çünkü yani Pakistan'ı ummuyorduk böyle bir şey geleceğine başına.
Evet.
Ama Pakistan'la Çin'in Çin-Pakistan şeyi ekonomik koridoru denen koridor 2013'te imzalanmış bir koridor anlaşma var aralarında. Öyle bir şey ki bu yani yok yok bu anlaşmanın içinde otoyollar var işte şeyler var demir yolları var sanayi bölgeleri var var oğlu var yani 3000 kilometre uzunluğunda doğal gaz boru hattı var ve Çin'le Pakistan'ın şu anda aralarındaki aralarındaki ticaret hacmi 25 milyar dolar yani bu çok
Evet.
büyük bir Ve birdenbire Pakistan bambaşka bir evreye atladı. Yani bizim bildiğimiz, benim zamanında gittiğim Pakistan işte böyle insanlar yerlerde sürünüyor, yok yok. Halbuki bütün dağları altın, işte Karakurum dağları falan parlar, hatta böyle bir yerden bir anda Çin'le olan işbirliğinin sonucunda inanılmaz bir noktaya geldi. Yani bir yandan hastaneleri yapılıyor, bir yandan uzay merkezleriyle ilgili çalışmalar var. Yok yok. Bunlara karşı mutlaka cezalandırılacaktı. Çünkü en sonunda da konuşmalarda Amerika'ya karşı ben senin kölen değilim, kuklan değilim gibi bir laf da etmişti İmran Han. Tamam dedik, bunun sonu geliyor. Tıpkı şeydeki gibi. Yani Esad'a gittiği zaman Colin Powell, hemen akabinde de Abdullah Gül'e gelmişti. 2004 yılında elinde belli bir maddelerle Esad'a gitmişti ve bunları yapın demişti. O da katlayıp tekrardan geri vermiş kağıdı. Ve demiş ki bunları yapmamıza imkan ve ihtimal yok, kendimizi yok saymamız demek. Aynı şey bence Pakistan'a oldu. Ve şu anda Amerika'ya peki diyecek, ne arzu ederseniz yaparım efendim diyecek. Şerif ailesinden biri geldi deniyor. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu bir kuşak, bir kuşak bir yol projesindeki... Sesim yankı yapıyor bana ama şu anda iyi galiba.
Evet, şu an ama ekranda gayet.
60-70 milyar dolarlık bir şeyden bahsediyoruz, yani bir hacimden bahsediyoruz. Böyle bir şeye o da karşı çıkamayacaktır. Ve sonuçta bu gelgitler yine Çin'le onun da masaya oturup belli anlaşmalar yapmasıyla sonuçlanacaktır diye düşünüyorum. Pakistan şimdilik evet bir bedel ödedi, ilk kurbanını verdi, o da İmran Han oldu. Ama önümüzdeki günler Amerika şeyine gitmeyecek gibi geliyor. Öte yandan aynı şey Türkiye için de geçerli. Yani Türkiye bir kuşak bir yol projesinin üstünde bir ülke. Ve bunun bize getirileri var. Çok önemli enerji kuşaklarından bahsediyoruz. Bence Avrasya ile beraber hareket etmek Türkiye'ye büyük ekonomik ferahlamalar getirecektir.
Ve tabii diğer bir kozumuz da elimizde bulunan Montre tabii ki. Bunu da iyi
Montre.
kullanmak. Evet,
Bunu da yeni
Montre.
anladı birileri. Montre ne kadar önemliymiş. Herkes gördü böylece.
Evet.
Eğer
Çok
Montre'müz
teşekkür ediyoruz.
olmasaydı
Kesinlikle.
bugün Karadeniz hiç hiçbir yabancı gücün giremediği, yani dış gücün, o tek dünyacıların giremediği tek deniz, oraya da girilmiş olacaktı ki Allah'tan bunu engelleyebildik.
Evet, süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz Sayın
Ben
Barnova.
teşekkür
Yayınımıza
ediyorum.
katıldığınız,
Ben
sorularımızı
teşekkür ederim.
yanıtladığınız için Yeni Çağ TV ekranlarından gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Mutlu günler.